Ayrım 14, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 139. 6. Bölüm. Uspenskoye'de Moskova Nehri üzerindeki köprünün yakınlarında Rusça'da İzba adı verilen bir lokanta vardır. Rus köylülerinin oturdukları izba denilen tahta evler biçiminde yapılmış lokantanın içi ve dışı ortadan yarılı çam gövdelerinden yapılmış olup ağaçların araları nehir çamurlarıyla doldurulmuştur. Bu görünümüyle de Kanada'nın kütükten kulübeleri de andırır. Görünüşleri bakımından ilkel olan bu izbalar dondurucu Rus kışlarında tuğla ya da beton yapılardan daha sıcak olurlar. Sıcacık olan izba lokantası her birinin bir grup konuk alacağı 12 küçük odaya bölünmüştür. Merkezi Moskova'daki lokantaların aksine burada çalışanlara özendirme amacıyla bir kar hakkı tanındığından yiyecekleri diğerlerine kıyasla daha lezzetli, servisi de daha hızlıdır. Adam Manro Valentina ile 4 Eylül Cumartesi günü burada buluşmayı kararlaştırmıştı. Valentina bir erkek arkadaşını kendisini bu lokantada yemek yemeye götürmesi için kandırmış bulunuyordu. Manro da elçilik sekreterlerinden birini yemeğe çağırmış ve yerini kızın adına ayırtmıştı. Böylece o gecenin kayıtlarında ne Valentina'nın ne de Manro'nun adına rastlanılmayacaktı. Her ikisi de ayrı odalarından saat tam 9'da tuvalete gitmek üzere ayrıldılar. Araba park yerinde buluştular. Kendi elçilik arabası pek göze çarpan Manro, Valentina'nın arkasından kadının özel Ziguli marka arabasına yürüdü. Valentina sakindi ama heyecanla sık sık sigarasından bir nefes çekiyordu. Daha önce ülkelerinden kaçan Ruslarla karşılaşmış olan Manro, birkaç haftalık gizli kapaklı işlerden sonra insanın sinirlerinin ne kadar yıprandığını çok iyi bilirdi. "Üç gün önce bir fırsat buldum," dedi kadın. "Temmuz başındaki toplantı kayıtları için az daha yakalanıyordum." Manro bir yay gibi gergindi. Valentina parti örgütü içinde kendisine ne kadar güvenildiğini sanırsa sansın, Moskova'nın politika oyunlarında hiç ama hiç kimseye gerçekten güvenilmezdi. Valentina ipin üstünde oynamaktaydı. Manro da aralarındaki fark kendisinin altında diplomatik dokunulmazlık ağının bulunmasıydı. Ne oldu? İçeri biri girdi, bir nöbetçi. Fotokopi makinesini tam o anda kapatıp masanın başına oturmuştum. Adam dostça davranıyordu ama bir yandan da makineye yaslanmıştı. Makine de hala sıcaktı. Bir şey fark ettiğini sanmıyorum ama yüreğim ağzıma geldi. Eve dönene kadar ne kopya ettiğimi okuyamadım. İşi bitirmek için okumadan dolduruyordum kağıtları makineye. Korkunç şeyler adam. Valentina arabanın torpido gözünü açıp çıkardığı kalınca bir zarfı Manro'ya uzattı. Eğer kendilerini gözetleyenler varsa harekete geçme anları tam teslim dakikasıydı. Ayakların taşlar üstüne çıkardığı sesler, kapıların hızla açılması, içeride oturanların bir çekilişle yerlere atılmaları ama hiçbir şey olmadı. Manro saatine baktı, neredeyse 10 dakika olacaktı. Çok uzun bir süre. Zarfı ceketinin iç cebine yerleştirdi. "Seni buradan çıkarmak için izin isteyeceğim," dedi. "Böyle devam edemezsin. Artık eski yaşantına dönmene de olanak kalmadı. Bildiğin şeylerle bunu başaramazsın artık. Ben de senin kentte olduğunu, birbirimizi sevdiğimizi bilerek bunu sürdüremem. Gelecek ay iznim var. Londra'da senin işini konuşacağım." Valentina bu kez sesini çıkarmamıştı. Bu da sinirlerinin artık kopma derecesine geldiğinin belirtisiydi. "Peki." Kadın birkaç saniye sonra park yerinin karanlığında kayboldu. Manro onun lokanta kapısından içeri girdiğini gördü. 2 dakika sonra kendisi de sabırsızlanmaya başlayan arkadaşının yanına döndü. Manro, Mareşal Nikolay Kerenski'nin Batı Avrupa'yı fetih planı olan Boris planını bitirdiğinde saat sabahın 3'ü olmuştu. Bir kadeh konyak doldurup kucağındaki kağıtlara baktı uzun uzun. Valentina'nın babacan Nikolay amcası iyi iş becermişti. Manro 2 saat kadar Avrupa haritasını inceledikten sonra geleneksel silahlarla planın uygulanabileceğinden Kerenski kadar emindi. Ayrıca Rykov'a da hak veriyordu. Bunun arkasından nükleer silahlar kullanılacaktı. Bir de Politbüro'nun aynı görüşü paylaşmayan üyelerine bu gerçeği anlatmanın olanaksız olduğunu anlamıştı. Kalkıp pencereye yürüdü. Kremlin kulelerinin üstünde şafak söküyordu. Moskovalılar için normal bir pazar sabahı başlıyordu. 2 saat sonra Londralılar, 5 saat sonra da New Yorklular için başlayacağı gibi. Cumartesi gecesi gelen bir haber yüzünden pazar sabahı Andrew Drake çok daha iyimser bir durumdaydı. İnsan bilgisinin her alanı ne kadar küçük, ne kadar gizli de olsa kendi uzmanlarına ve yandaşlarına sahiptir. Bu insanların oluşturduğu gruplar da bir yerde toplanırlar, tartışırlar, bildiklerini ortaya koyar, en yeni dedikoduları yayarlar. Doğu Akdeniz'de şilep seferleri üstünde doktora yapılacak konulardan değilse de o bölgede işsiz denizciler için çok ilgi çeken bir konudur. Andrew Drake de kendini işsiz bir denizci olarak tanıtmıştı. Bu tür konularda olduğu gibi haber alışveriş merkezi de Pira Limanı'nın yat rıhtımına bakan Cavo Douro adındaki oteldi. Drake Selanik deniz yollarının acentesinin bulunduğu yeri saptamıştı. Ancak buraya girmesinin de doğru olmadığını çok iyi biliyordu. Bu yüzden Cavo Douro oteline yerleşip zamanını barda kaptanlar, lostromolar, acenteler, işsizler arasında liman dedikodularını dinlemekle geçirmeye başladı. İstediği bilgi kendisine yarım şişe reçina rakısına patlamıştı. Odessa'ya en sık uğrayan tekne Sanadria'dır dedi biri. Yaşlı bir şilep. Kaptanı Nikos Thanos. Şu anda limanda sanırım. Şilep gerçekten de limandaydı. Drake 5000 tonluk paslı ve dökülür bir halde olan gemiyi öyle olmadan bulmuştu. İlk seferinde Odessa'ya uğrayacaksa Drake geminin delik deşik olmasına bile aldırmazdı. Güneş batarken kaptanını da buldu. Daha önce Thanos ile tüm zabitlerinin Sios adalı olduklarını öğrenmişti. Bu Yunan şileplerinin çoğu aile şirketleri gibidirler. Kaptan ile zabitler genellikle aynı adadan, hatta aynı aileden olurlar. Drake Rumca bilmiyordu. Ne var ki Pire'de bile uluslararası geçerli denizcilik dili İngilizce olduğu için Kaptan Thanos'la anlaşması güç olmadı. Kuzey Avrupalılar işlerinden çıkınca evlerine, eş ve ailelerine koşarlar. Doğu Akdenizliler ise kahvelere, arkadaşlarına ve dedikodulara. Pire'nin kahveleri de rıhtım boyunca uzanan Akti Miauli sokağındaydı. Herkesin devamlısı olduğu bir kahve vardır ve buraları da hep tıklım tıklım dolu olur. Thanos da karadayken Mickey'nin kahvesinde otururdu. Drake kaptanı bir fincan kahve, bir bardak soğuk su ve bir kadeh uzo rakısı başında buldu. Kısa boylu, geniş yapılı, esmer, kıvırcık saçlı, tıraşı uzamış bir adamdı. ''Kaptan Thanos siz misiniz?'' Adam önüne dikilen İngiliz'e kuşkuyla baktı, başını salladı. ''Sanadria şilebinin kaptanı Nikos Thanos değil mi?'' Denizci bir kere daha salladı başını. Yanında oturan 3 arkadaşı da susmuşlar, bu yeni gelene bakıyorlardı. Drake gülümsedi. ''Adım Andrew Drake. Size bir içki ısmarlayabilir miyim?'' Kaptan Thanos işaret parmağıyla kendisinin ve arkadaşlarının kadehlerini işaret etti. Hala ayakta duran Drake garsona 5 kadeh içki ısmarladı. Thanos başıyla boş iskemliyi gösterdi. Drake işinin uzun, hatta günlerce sürebileceğini biliyordu. Acelesi yoktu. Aradığı tekneyi bulmuştu artık. Amerika Başkanı'na çalışma odasında 5 gün sonra yapılan toplantı pek de yumuşak bir havada sürmüyordu. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 7 üyesi de toplantıya katılmışlardı. Hepsi gece sabaha kadar Mareşal Kerenski'nin savaş planlarını açıkladığı Politbüro toplantısının zabıtlarını okumuşlardı. Başkan da diğer 7 üye de iyice sarsılmışlardı. Hepsinin dikkati Genelkurmay Başkanı General Martin Craig'in üstüne çevrilmişti. ''Sorun şu general'' dedi Başkan Matthews. ''Bu planın uygulanabilme olasılığı var mı?'' Demir perdeden Manş Denizi kıyılarına kadar tüm Batı Avrupa'da geleneksel bir savaş kavramı altında taktik nükleer mermi ve roketler de kullanılarak uygulanabilir. Peki Batı gelecek bahardan önce savunmalarını bu planı işlemez bir biçime getirecek kadar arttırabilir mi? Bunu yanıtlamak biraz güç Sayın Başkanım. Biz Birleşik Devletler olarak Avrupa'ya daha çok asker, daha çok silah gönderebiliriz. Bu da Sovyetlere kendi düzeylerini yükseltmek için bir gerekçe sağlamış olur. Böyle bir gerekçeye gereksinim duyarlarsa kuşkusuz. Avrupalı müttefiklerimize gelince onların bizim kadar yedekleri yoktur. Son 10 yıldır askeri güçlerini, silah düzeylerini ve hazırlıklarını öylesine azaltmış durumdalar ki şu anda NATO ile Varşova Paktı ülkeleri arasındaki geleneksel asker gücü ve silah açığı 9 ayda kapatılamaz. Şu anda askerleri silah altına alsalar eğitim için gerekli süreyi, yeterli yeni silahları 9 ayda sağlayamazlar. Maliye Bakanı şu halde yine 1939'a döndük desene diye söylendi. Bill Matthews peki nükleer seçenek için ne dersiniz diye sordu. General Craig omuzlarını silkti. Sovyetler tüm güçleriyle saldırırlarsa bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Önceden hazırlıklı olan kuşkusuz daha iyi silahlanır. Ancak bugünlerde silahlanma ve eğitilme programları çok uzun süreli olmaktadır. Biz önceden bu konuda bilgi sahibi olduğumuza göre Sovyetlerin batıya doğru ilerleyişlerini yavaşlatabilir, Kerenski'nin zamanlamasını 100 saatlik bir aksamaya uğratabiliriz. Ama bu Sovyetlerin tüm Karadeniz ve hava güçlerini durdurmaya yeter mi? O ayrı bir konudur. Bize verecekleri yanıtı öğreninceye kadar iş işten geçmiş olabilir. Böylece bizim nükleer silaha başvurmamız kaçınılmazdır. Eğer Avrupa'yı ve oradaki 300 bin askerimizi gözden çıkarmayı istemiyorsak... David sen ne düşünüyorsun? Diye sordu Başkan Matthews. Dışişleri Bakanı David Lawrence önündeki dosyaya elini vurdu. Yaşamım boyunca ilk kez Dmitri Rykov'la aynı düşünceyi paylaşıyorum. Bu yalnızca bir Batı Avrupa sorunu değil. Avrupa elden giderse Balkanlar, Doğu Akdeniz, Türkiye, İran ve Arap ülkeleri dayanamazlar. 10 yıl önce petrolümüzün %10'unu dış alımla karşılıyorduk. 5 yıl önce bu oran %50'ye çıktı. Şimdi ise %62 ve daha da yükseliyor. Kuzey ve Güney Amerika kıtasının tümü en yüksek üretimle bizim gereksinmemizin %55'ini karşılayamaz. Arap petrolü gerek bize. Bu olmadıkça biz de Avrupa gibi iflas ederiz. Hem de tek el silah atılmadan. Bir öneriniz var mı beyler? Stanislav Poklevski bülbül değerli bizim için ama feda edilemeyecek biri hiç değil hele şimdi dedi. Neden Rudin'le yüz yüze gelip açık oynamıyoruz? Boris planını ve ne yapmak istediklerini biliyoruz. Bu planlarının varmak istediği amaçları saptıracak güce sahibiz. Rudin Politbüro'ya bunu bildirince sürpriz fırsatını kaçırdıklarını ve savaş seçeneğinin geçerli olmadığını anlayacaklardır. Bu bülbülün sonu olur ama unutmayalım ki Boris planının da sonu olacaktır. CIA Genel Müdürü Bob Benson başını salladı. Bunun söylendiği kadar basit olduğunu sanmıyorum Sayın Başkanım. Benim anladığım kadarıyla bu Rudin'i ya da Rykov'u inandırma sorunu değil. Şu anda Politbüro içinde şiddetli bir fraksiyon çatışmasının olduğunu biliyoruz. Kıtlık da başlarının üstünde demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Vişnayev ve Kerenski Batı Avrupa'nın besin fazlasını elde etmek ve Sovyet halklarını savaş disiplinine sokabilmek için sınırlı bir savaşı bir araç olarak görüyorlar. Bildiklerimizi Rudin'e açıklamak hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Hatta bu onun devrilmesine de neden olabilir. O zaman Vişnayev ile yandaşları yönetime ele alırlar. Bunlar Batı'dan tümüyle habersizdirler. Biz Amerikalıların bir saldırıya karşı tepkimizin ne olacağını bilmezler. Sürpriz unsurunun yok olmasına karşın yine de yaklaşan kıtlık tehlikesi nedeniyle savaş seçeneğini yer tutabilirler. Ben de Bob gibi düşünüyorum dedi David Lawrence. Şu anda Japonların 40 yıl önceki durumlarıyla bir paralellik görüyorum. Petrol ambargosu ılımlı Konoya fraksiyonunun düşmesine neden olmuştu. Onların yerine General Tojo geldi ve ardından Pearl Harbor baskını yapıldı. Maxim Rudin şu anda devrilecek olursa yerine Yefrem Vişnayev gelebilir. ve elimizdeki kağıtlardan anladığımız kadarıyla bu da savaşa yol açar. Şu halde Maxim Rudin'in düşmemesi gerek dedi Başkan Matthew.
İtiraz ediyorum Sayın Başkanım diye Poklevski atıldı. Yani Birleşik Devletler bundan sonra Maxim Rudin'i kurtarmak için mi çaba gösterecek? İçimizde onun yaptıklarını, Sovyet Rusya'nın başına geçmek için rejimi altında öldürülen insanları unutacak biri var mıdır acaba?
Kusura bakma Stan dedi Matthews kesin bir sesle. Geçen ay Birleşik Devletler'in kıtlığı önlemek üzere Sovyetlerin istedikleri tahılı vermemesini sağladım. Hiç olmasa o kıtlığın sonuçlarının ne olacağını öğrenene kadar. Şimdi önümüzde neler olduğunu bile bile bu red politikasını sürdürmem olanaksız.
Beyler, bu gece Başkan Rudin'e özel bir mektup yazarak David Lawrence ile Dmitry Rykov'un konuşmak üzere tarafsız bir ülkede buluşmalarını önereceğim. Konuşma konuları yeni SALT-4 stratejik silahları sınırlandırma görüşmeleri ve diğer ilgili konular olacaktır.
Andrew Drake, Kaptan Thanos'la ikinci kez buluşmasından sonra oteline döndüğünde kendisine bırakılmış bir mesaj buldu. Azamat Kerim, Kaminski ile birlikte önceden kararlaştırdıkları otele yerleştiklerini bildiriyordu. Bir saat sonra Drake arkadaşlarının yanındaydı. Kamyonet kazasız belasız gelmişti Pire'ye kadar. Drake o gece silah ve mermileri odasına aktardı. Hepsini iyice kilitledikten sonra arkadaşlarını yemeğe götürdü. Ertesi sabah Kerim uçakla Londra'ya döndü. Drake'in evine yerleşip onun telefonunu beklemeye koyuldu. Kaminski'ye de Pire'nin arka sokaklarında bir pansiyonda yer bulmuşlardı. ABD Dışişleri Bakanı İrlanda'nın Washington Büyükelçisi ile baş başa yemek yerken çok özel bir konuşmaya girmişti. Dışişleri Bakanı Rykov ile görüşme yapabilmem için rahatsız edilmememiz ve bunun gizli olması çok önemlidir. İrlanda'da Reykjavik çok açık bir yer. Oradaki Keflavik üssümüz Birleşik Devletler toprağı sayılır. Tarafsız bir yerde buluşmalıyız. Cenevre, Stockholm ve Viyana çok göz önünde yerler. İrlanda, Moskova ile Washington'un tam ortasında. Üstelik siz hala gizliliğe ve sırra önem veriyorsunuz. O gece Washington ile Dublin arasında bir dizi mesaj gitti geldi. 24 saat sonra Dublin hükümeti her iki tarafın ev sahipliğini ve uçuş planlarını hazırlama görevini üstlendiğini bildirdi. Birkaç saat sonra Başkan Matthews'un özel mektubu Başkan Rudin Maxim'e iletilmesi için Moskova Büyükelçisi Donaldson'a verilmek üzere yola çıkmıştı.
Andrew Drake üçüncü keresinde Kaptan Thanos Nikos'u yalnız yakalayabilmişti. Yaşlı Yunanlı İngiliz'in kendisinden bir şey istediğini çoktan anlamıştı ama meraklandığını hiç de belli etmiyordu. Drake her zaman olduğu gibi uzo ve kahve ısmarladı. ''Bir sorunum var kaptan'' dedi, ''sizin bana yardım edebileceğinizi sanıyorum.'' Thanos kaşlarını kaldırdı ancak bakışlarını fincanından ayırmamıştı. Sanat bir ay sonunda doğru Pire'den İstanbul ve Karadeniz'e gitmek üzere denize açılacak. Odessa'ya da uğrayacağınızı sanıyorum.
Thanos başını salladı. Ayın 30'unda hareket edeceğiz. Odessa'ya da yük indireceğiz. Evet dedi.
Ben Odessa'ya gitmek istiyorum. Mutlaka gitmem gerek.
Sen İngilizsin. Odessa'ya turistik seferler var. Uçakla gidebilirsin. Hatta Odessa'dan kalkan turistik deniz turları var Rusların.
Drake başını salladı. O kadar basit değil. Bana Odessa için vize vermezler. Kaptan Thanos, başvurum Moskova'ya gönderilir ve beni ülkeye almazlar.
Peki öyleyse neden gitmek istiyorsun diye Thanos kuşkuyla sordu.
Odessa'da nişanlım var. Onu oradan kaçırmak istiyorum.
Kaptan Thanos kesin bir ifadeyle başını salladı. O ve Gios dataları daha Homeros konuşmasını öğrenmediği zamanlardan bu yana Doğu Akdeniz'de çok canlı bir kaçakçılık ticareti içindeydiler. Odessa yoluyla kaçırılan şeyleri çok iyi bilirdi. Ukrayna limanının kara borsa pazarlarına naylon giyim eşyası, parfüm ve deri ceket getirerek tayfalarıyla birlikte her seferde yollarını bulurlardı. Ancak insan kaçırmak çok başka bir işti ve kaptanın böyle bir işe girmeye hiç de niyeti yoktu.
''Sanırım anlatamadım'' dedi Drake. Nişanlımı Sanadria ile kaçırmak istemiyorum. İzin verirseniz anlatayım.
Cebinden bir fotoğraf çıkarıp gösterdi. Drake ile inanılmaz güzellikte bir kız, kenti limana bağlayan Potemkin merdivenlerinin korkuluğuna dayanmış duruyorlardı. Kızın güzelliğini gören Kaptan Thanos birden ilgilenmiş gibiydi.
''Bradford Üniversitesi'nde Rusça bölümünü bitirdim.'' dedi Drake. ''Geçen yıl 6 ay kadar konuk öğrenci olarak Odessa Üniversitesi'nde okudum. Larissa ile orada tanıştık. İlk görüşte aşık olduk birbirimize, evlenmek istiyorduk.''
Yunanların çoğu gibi Nikos Thanos da romantik tabiatından gurur duyardı. Drake onun anlayacağı dilde konuşmaya başlamıştı.
''Neden evlenmediniz?''
''Sovyet yetkilileri bırakmadılar.'' Larissa'yı İngiltere'ye getirmek, evlenip yerleşmek istiyordum. Ülkeden çıkmak için yaptığı başvuruları hep reddettiler. Ben de aynı şeyi Londra'dan yapmaya çalışıyordum ama boşuna. Geçen Temmuz ayında sizin önerdiğiniz şeyi yaptım ben de. Kiev, Ternopol ve Lviv turuna katıldım.
Drake pasaportunu çıkartıp kaptana Kiev havaalanının giriş ve çıkış damgalarını gösterdi.
Larissa beni görmek için Kiev'e geldi, seviştik. Şimdi mektubunda hamile olduğunu yazıyor. Bu yüzden şimdi eskisinden çok istiyorum onunla evlenmeyi.
Kaptan Thanos kuralları iyi bilirdi. Zamanın başlangıcından beri kendi toplumunda işleyen kurallardı bunlar. Fotoğrafa bir daha baktı. Kızın Londralı olduğunu, fotoğrafı King's Cross istasyonu civarında bir stüdyoda çektirdiğini, arkadaki Potemkin merdiveninin In Tourist'in Londra bürosundan alınma bir turistik broşürden büyütüldüğünü bilemezdi.
''Belki kızı nasıl çıkaracaksın?'' diye sordu.
''Gelecek ay Odessa'dan denize açılacak Sovyet yolcu gemisi Litva'yla Sovyet Gençlik Örgütü Komsomol'un çok sayıda üyesi Akdeniz'de bir kültür turuna çıkacaklar.''
Thanos başını salladı. Litya'yı iyi tanırdı.
''Bu konuda çok gürültü çıkardığım için beni şimdi ülkeye almıyorlar. Larissa'nın da normal olarak bu tura katılmasına izin vermemeleri gerekir. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın oradaki dairesinde aylığından fazlasıyla geçinmekten zevk alan bir memur var. Kağıtlarını tamamlayarak Larissa'yı o gemiye bindirecek. Gemi Venedik'e yanaştığında ben rıhtımda bekliyor olacağım.'' ''Memur 10.000 dolar istiyor, para hazır ama bunu nişanlıma ulaştırmam gerek.''
Kaptan Thanos bu hikayede anlaşılmadık bir şey göremiyordu. Komünizme rağmen Ukrayna'nın güney kıyılarında, Kırım ve Gürcistan'da rüşvetin alıp yürüdüğünü iyi bilirdi. Bir memurun yaşantısını düzeltecek kadar batı parası karşılığında birkaç belge düzenlemesi pek normaldi. Bir saat sonra anlaşmaya varmışlardı. Thanos ayrıca 5.000 dolar karşılığında Drake'i de sefer boyunca geçici tayfa olarak işe almaya razı oldu.
''Ayın 30'unda hareket ediyoruz.'' dedi. ''9 ya da 10'unda Odessa'da oluruz. Sanadria'nın bağlı olduğu rıhtıma 30'u akşamı saat 6'da gel. Acente memurunun gitmesini bekle ve göçmen dairesinden memurlar gelmeden gemiye gir.''
4 saat sonra Drake'in Londra'daki dairesinde Azamat Kerim, Drake'in Pire'den elde ettiği telefondan Mishkin ile Lazarev'in bilmeleri gereken hareket tarihini öğreniyordu.
14. ayrımın sonu. Sayfa 150.